Şimdi Saul'un Endor cadısına gittiğini görüyoruz. 1. Samuel 28. bölüm 8 ila 13. ayetler arasında böylece Saul başka giysilere bürünüp kılığını değiştirdi. Geceleyin yanına iki kişi alıp kadının yaşadığı yere gitti. Kadına lütfen benim için ruhlara danış ve sana söyleyeceğim kişiyi çağır dedi. Ama kadın ona şu karşılığı verdi. Saul'un neler yaptığını, cincilerle ruhlara danışanları ülkeden kovduğunu biliyorsun. Öyleyse neden beni öldürmek için tuzak kuruyorsun? Saul, yaşayan Rabbin adıyla derim ki bundan sana bir kötülük gelmeyecek diye ant içti. Bunun üzerine kadın sana kimi çağırayım diye sordu. Saul, bana Samuel'i çağır dedi. Kadın Samuel'i görünce çığlık atarak sen Saul'sün. Neden beni kandırdın dedi. Kral ona korkma dedi. Ne görüyorsun? Kadın yerin altından çıkan bir ilah görüyorum diye karşılık verdi. Bu durumun ihtiyar cadıyı korkuttuğuna dikkat edin. Yerden doğaüstü yaratıkların çıktığını görüyor. 1. Samuel 28. bölüm 14. ayette Saul neye benziyor diye sordu. Kadın cübbe giymiş yaşlı bir adam yukarıya çıkıyor dedi. O zaman Saul onun Samuel olduğunu anladı. Eğilip yüzüstü yere kapandı. Eğer anlatımı dikkatle okursanız Saul'un Samuel'i görmediğini anlarsınız. Cübbe giymiş yaşlı bir adamı gördüğünü söyleyen Samuel yaşarken onu görmüş olabilecek cadıydı. Tabii ki bunun Samuel olduğu sonucuna varmışlardı. Onlar böyle düşününce o varlık Samuel'miş gibi yanıt verdi. İşte görüyorsunuz uyanıklar nasıl ayakta kalıyorlar. Aptallar, salaklar bol olunca tabii ki bu uyanıklar bunu para kazanma aracı haline getiriyorlar. Gericiliğin, bilgisizliğin yoğun olduğu yerlerde bu türden şarlatanlıklar da ne yazık ki boldur. Ya da kişinin korku ve kaygısı yoğun olduğu zaman kime ve neye dayanacağını, güveneceğini bilmeyen kişiler de bu türden yollara başvururlar. Dostum bu türden tutum ve yaklaşımlar şeytanın ekmeğine yağ sürmektedir. Bu kendinizi şeytana teslim etmek demektir. Saul de kendisini şeytana tamamen açmıştı ve şeytan da ona egemen olmuştu. 1. Samuel 28. bölüm 15. ayette Samuel, Saul'e neden beni çağırtıp rahatsız ettin dedi. Saul, büyük sıkıntı içindeyim diye yanıtladı. Filistliler bana karşı savaşıyor ve Tanrı da beni terk etti. Artık bana ne peygamberler aracılığıyla ne de düşlerle yanıt veriyor. Bu yüzden ne yapmam gerektiğini bana bildirmen için seni çağırttım. Tanrı Saul'u terk etmişti ve Saul yaklaşmakta olan Filistlilerden çok korkuyordu. 1. Samuel 28. bölüm 16 ila 19. ayetler arasında Samuel, Rab seni terk edip sana düşman olduğuna göre neden bana danışıyorsun dedi. Rab benim aracılığımla söylediğini yaptı. Krallığı senden alıp soydaşın Davut'a verdi. Çünkü sen Rabbin buyruğuna uymadın. Onun alevlenen öfkesini Amaleklilere uygulamadın. Rab bugün bunları bu yüzden başına getirdi. Rab seni de İsrail halkını da Filistlilerin eline teslim edecek. Yarın sen ve oğulların bana katılacaksınız. Rab İsrail ordusunu da Filistlilerin eline teslim edecek. Yeni olan hiçbir şeyin eklenmemiş oluşu ilginçtir. Saul yeni bir bilgi edinmemektedir. Samuel ölmeden önce Saul'un ölümünü, yıkımını ve reddedilişini zaten bildirmişti. Saul ruh dünyasına yolculuğundan hiçbir teselli, hiçbir yol gösterim ya da yeni bir bilgi edinememişti. Bu durum bana Eyüp peygamberin dostlarından biri tarafından anlatılan bir öyküyü hatırlatmaktadır. Olayı anlatan bu adamı dinlerseniz sanki kendisine çok büyük bir vahiy verildiğini sanırsınız. Bakın bu adam ne diyor? Eyüp 4. bölüm 12 ila 17. ayetler arasında. Bir söz gizlice erişti bana, fısıltı kulağıma ulaştı. Gece rüyaların doğurduğu düşünceler içinde insanları ağır uyku bastığı zaman beni dehşet ve titreme aldı. Bütün kemiklerimi sarstı. Önümden bir ruh geçti. Tüylerim ürperdi. Durdu ama ne olduğunu seçemedim. Bir suret duruyordu gözümün önünde. Çıt çıkmazken bir ses duydum. Tanrı karşısında insan doğru olabilir mi? Kendisini yaratanın karşısında temiz çıkabilir mi? Bu adam bu olağanüstü deneyimi yaşadıktan sonra bu olaydan yeni olarak ne çıkartmıştı? Hiçbir şey. Tanrı karşısında insan doğru olabilir mi? Kendisini yaratanın karşısında temiz çıkabilir mi? Bu sorunun yanıtı açıktır. Ruh yeni olan hiçbir şey vahyetmemiştir. Endor cadısı olayının anlatımından Tanrı'nın bu olayın içinde olmadığı açıktır. İlk olarak Tanrı Samuel'i çağırmazdı. Saul Tanrı'nın artık kendisiyle konuşmadığını açıkça bildiriyor. Şeytan Samuel'i çağırabilmiş miydi? Böyle bir soru sorulabilir. Şunu anlamalıyız ki kutsal kitapta sadece Mesih ölülerle iletişim kurmuştur. Ölülerle sadece o konuşabilirdi. Saul adlı bu adam Tanrı tarafından terk edilmişti. Onun için artık gökler, cennet sessizdi. Bunun üzerine Saul cehenneme dönüyor. Samuel, Saul'e gözükmüş müydü? Bu konuda birkaç açıklama sunulmuştur. Olayın tamamı bir sahtekarlık, şarlatanlıktır. Bunu ciddiye almayalım. Bu olaydaki hiçbir şey gerçek değildir. Cadının karnından konuştuğu ve şov yaptığı açıktır. Evet, bu cadı sahtekarın birisiydi çünkü olup bitenlerin karşısında Saul kadar o da korkmuştu. Bunların yanında doğaüstünü silip atamayız. Houdini, ispiritizmanın yaptığını iddia ettiği şeylerin %95'ini yapabildiğini söylemişti. Olup bitenlerin %99'unun sahtekarlık olduğunu kabul edersek geriye ne kalır? Ben Endor'daki gerçekleşen olayın doğaüstü olduğuna inanıyorum ama Tanrı'nın bu işle bir alakası olduğuna inanmıyorum. Olup bitenlerin tabii ki başka bir açıklaması daha vardır ve bu ölen kişinin sevenlerinin kendisiyle iletişime geçme arzularıdır. Ben bu türden kimselerin ispiritizmaya kurban gittiklerini düşünmekteyim. Ölmüş olan sevdiklerini görmenin güçlü arzusuyla dolup taşan daha başka birçok insanın kandırıldığını da düşünüyorum. Kipling buna yanıt olduğunu düşündüğüm bir şiir yazmıştır. Şiirde şöyle yazar. Bir anne ya da özlem çeken bir eş için. Endor'a giden yoldan gitmek kolaydır. Orada ölümüzü hayatta oldukları şekliyle göreceğimiz kesindir. Yeryüzü Endor yolundaki yalnız kalpler için. Var olan bereketlerin hayalini bile edemez. Karanlıkta fısıltılar bizi teselli eder. Eller, ah Tanrım, biliyorduk. Görümler ve sesler, bak ve dinle. Hikayemizin doğru olduğunu kanıtlayacak öbür tarafa geçmiş olanlar. Endor yolunda selamlanacak ama bir bedel karşılığı. Ah, Endor'a giden yol en eski yoldur. Ve de yolların en delicesidir. Dosdoğru cadının evine götürür. Tıpkı Saul'un zamanında olduğu gibi ve Endor yolundan gidenler için o üzüntünün hiçbir şeyi değiştirmemiş olduğudur. Bu şiiri Kipling adında bir şair kaleme almıştır. Cadının Samuel'i gerçekten ölümden getirdiğini hiçbir zaman kabul edemeyiz. Ben size böyle bir açıklamanın kutsal kitabın geri kalan kısmıyla tutarlı olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Birinci tarihlerde Saul Rab'be bağlı kalmadığı için öldü. Rab'bin sözünü yerine getirmedi. Yol göstermesi için Rab'be danışacağına bir cinciye danıştı der. Tanrı Saul'un yaptığı şeyi kınamıştı. Samuel'in göründüğünü kanıtlamak için 1. Samuel 28. bölüm 12. ayeti kullananlar vardır. Bu ayette kadın Samuel'i görünce çığlık atarak "Sen Saul'sün, neden beni kandırdın?" dedi diye yazar. Ben bu teoriye katılmıyorum. Ben görünenin Samuel değil, onun kılığına girmiş bir şarlatan olduğuna inanıyorum. Tanrı artık Saul'le konuşmuyordu. Daha kötüsü Saul artık Tanrı'yla konuşmuyordu. Ölüler dirilerle iletişim kuramazlar. Tekrar etmek isterim. Ölüler dirilerle iletişim kuramazlar. Bu olay baştan sona şeytansaldır. Ölülerin dirilerle iletişim kuramayacağını söylediğimde buna bir tek istisna vardır ki ölülerden gelen bir ses duymak isterseniz o zaman şunu dinleyin. Vahiy 1. bölüm 17 ve 18. ayetlerdi. Onu görünce ölü gibi ayaklarının dibine yığıldım. O ise sağ elini üzerime koyup şöyle dedi. Korkma. İlk ve son benim. Diri olan benim. Ölmüştüm ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir. Mezar ve ölümün anahtarlarını elinde tutan Rab İsa Mesih'tir. İsa ölümü yenerek ölümden dirilmiştir. Dostum, size bir soru sormak isterim. Size bilgi vereceğini sandığınız bir cadı ya da bir ruhla neden iletişime girmek istersiniz? Eğer bu kişi gerçekten ruhlar dünyasıyla iletişim içerisindeyse edindiği ve verdiği bilgiler cennetten değil cehennemden gelir. Çünkü cennet kadar cehennem de bu dünyayla konuşur. O yoldan gelen her doğaüstü görünen bilgi ve gerçekten de doğaüstü olabilir, cehennemin dibinden gelmektedir. Neden ölümün kapısından geçip de dirilerek geri gelen İsa Mesih'i dinlemiyorsunuz? Oraya gidip geri gelen sadece İsa Mesih'tir. Öldüm ve işte çağlar çağa diriyim diyor İsa Mesih. Ölümün ve ölüler ülkesinin anahtarları benim elimdedir diyor. Herhangi bir bilgi istiyorsanız İsa Mesih'e başvurun. Kurtuluş istiyorsanız ona başvurun. İsa Mesih sizler ve benim için ölümün kapısından geçti ve kendisine ait olanlar için büyük bir güçle geri döndü. 1. Samuel 29. bölümde Davut'un Filistliler arasındaki yaşamını görürüz. 27. bölümde gördüğümüz gibi Saul'ün kendisini öldürme azminden ötürü Davut'un morali bozulmuş ve cesareti kırılmıştı. Bu yüzden İsrail'den ayrılmıştı. Tanrı İbrahim'e oradan ayrılmasını söylememiş olduğu gibi Davut'a da böyle bir şey söylememişti. Her iki adamın da yapmış olduğu şey imansızlığı ifade ediyordu. Davut diyardan çıktı ve Filistlilerin diyarına gitti. Filistliler kesinlikle Tanrı halkına düşmandılar. Davut orada biraz kaldı ve Filistlilerin yöneticilerinden biri olan Gat kralıyla iyi dost oldu. Bundan sonra İsrailler ve Filistliler arasındaki savaş başladı ve Davut kendisini çok zor bir durumun içerisinde buldu. Filistlilerin yöneticilerinden hiç olmazsa bir tanesiyle dost olduğundan ona yardım etmesi gerektiğini düşündü. Ama Tanrı duruma el attı ve Davut'un kendi halkına saldırmasını engelledi. Davut kıl payı kurtulmuştu. Tanrı duruma el atmamış olsaydı Davut hayatının geri kalan kısmı boyunca pişman olacağı bir şey yapmış olacaktı. İnanlı dostum, Tanrı'nın bizim hayatımızdaki durumlara kaç kez el atmış olduğunu tahmin bile edemeyiz. Bizler bazen Tanrı'nın koymuş olduğu sınırları aşarız ve olmamız gerektiği yerde olmayız. Ya da yapmamız gereken şeyi yapmıyor durumda kendimizi buluruz. Değerlendirmede hatalar yaptığımızda birçok defa Tanrı lütufkar bir biçimde duruma el koyar ve hayatımızın geri kalan kısmında pişmanlık duyacağımız çok büyük bir günah işlememizi engeller. Eminim dönüp geriye baktığımızda bu tür olaylardan birçoğunu görürüz. Filistliler bütün ordularını Afek'te topladılar. İsrailler ise İzrail'deki Pınar'ın yanına kurdukları ordugahta kalıyorlardı. Filist beyleri yüzer ve biner kişilik birliklerle ilerliyordu. Davut'la adamları ise Akiş'le birlikte geriden geliyorlardı diye yazıyor. 1. Samuel 29. bölüm 1 ve 2. ayetlerde. Savaş başlamak üzereyken Davut ve adamları Filistlilerle birlikte yürüdüler. Bütün Filistli komutanlar Davut'u tanıyorlardı ve kendileriyle birlikte yürüdüğünü görünce bundan hoşlanmadılar. Tabii ki bunda haklıydılar da. Düşmanınız olan birinin aniden kendi tarafınıza döndüğünü görünce size arkadan saldırmayacağından emin olmak istersiniz. Bu günümüzde bazı inanlılar toplulukları arasında bile olan bir durumdur. Daha önce size karşı dostça davranmayan biri birdenbire dostça davranmaya başlarsa onun gerçekten dostunuz mu olduğunu yoksa bir art niyetle mi hareket ettiğini merak edersiniz. Şimdi Filistliler Davut'un İsrail'e karşı savaşacağına güvenmiyorlardı. 1. Samuel 29. bölüm 3. ayette Filistli komutanlar bu İbranilerin burada ne işi var diye sorunca Akiş şu karşılığı verdi. Bu İsrail kralı Saul'un görevlisi Davut'tur. Bir yıldan uzun süredir yanımda kalıyor. Bana geldiğinden beri kendisinde hiçbir kötülük bulamadım. Akiş adlı bu Filistli yönetici onda hiçbir kötülük bulmamıştı çünkü Davut ona sadık davranmıştı. Hiçbir zaman onun çukurunu kazmaya çalışmamıştı. Davut böyle bir adam değildi. Bence bugün çevremizde olan trajedilerden biri diğer insanları kötülemeye çalışan kişilerdir. 1. Samuel 29. bölüm 4. ayet ama Filistli komutanlar Akiş'e öfkelendiler. Adamı geri gönder, kendisine verdiğin yere dönsün dediler. Bizimle birlikte savaşa gelmesin. Yoksa savaş sırasında bize karşı çıkar. Efendisinin beğenisini nasıl kazanabilir? Adamlarımızın başını ona vermekten daha iyi bir yol bulabilir mi diye yazmaktadır. Filistli komutanlar böyle düşünüyorlardı ve bu mantıklı bir düşünceydi. Davut Saul'le barış yapmak istiyor olabilirdi ve İsrail'le savaş sırasında Filistlilere karşı savaşırsa bu çok iyi bir yol olabilirdi. Böylece Saul'le mutlaka barışırlardı. Bu adamlar Davut'u tanımadıkları için böyle düşündüklerinden ötürü onları suçlamamalıyız. 1. Samuel 29. bölüm 5. ayette çalıp oynarken Saul binlercesini öldürdü. Davut'sa on binlercesini diye hakkında ezgiler okudukları Davut değil mi bu diye soruyorlar. Bu Filistli yöneticiler Davut hakkında çok şey duymuşlardı. Onun çok korkunç bir düşman olabileceğini biliyorlardı. Bu yüzden düşüncelerinin gayet mantıklı olduğuna inanıyorum. Ancak Akiş Davut'a tamamen güvenmekteydi. 1. Samuel 29. bölüm 6 ve 7. ayetlerde bunun üzerine Akiş Davut'u çağırıp yaşayan Rabbin adıyla derim ki sen dürüst bir kişisin dedi. Benimle birlikte savaşa katılmanı isterdim. Yanıma geldiğin günden bu yana ters bir davranışını görmedim. Ama Filist beyleri seni uygun görmedi. Şimdi geri dön ve esenlikle git. Filist beylerinin gözünde ters bir davranışta bulunma diyor. Akiş'in düşündüğünün aksini düşünenler çoğunluktaydı. Akiş kendisine güvendiği halde diğerleri Davut'u orada istemiyorlardı. Kendi aralarındaki uyum uğruna Akiş Davut'tan aralarından ayrılmasını istiyor. Dostum bu Yüce Tanrı'nın bir sağlayışıdır. Davut'u kendi halkına karşı savaşmaktan Tanrı kurtarmıştır. 1. Samuel 29. bölüm 8. ayette ise Davut ama ben ne yaptım diye sordu. Yanına geldiğimden bu yana bende ne buldun ki gidip efendim kralın düşmanlarına karşı savaşmayayım. O sırada kral Saul Davut'un düşmanı olduğu halde Davut asla kendi halkına karşı savaşamazdı. Aynı zamanda Tanrı'nın isteğinin dışına çıkmasıydı. Bunu yapmakla yaşamına günahın girme yolunu açmıştı. Dostum ilginç olan şey şudur ki bir Tanrı çocuğunun Tanrı'nın isteğinden dışarı çıktığında kurtuluşunu kaybetmeyeceği ancak başının derde gireceğidir. Yeniden doğuşa sahip olan Tanrı çocuğu hiçbir zaman kurtuluşunu yitirmez ama kurtuluş sevincini yitirebilir ve başı büyük bir derde girer. Yıllar önce bana gelen genç bir imanlı Tanrı isteğinin dışında yaşıyordu. Sonra da iman etmeyen bir kızla evlendi. O günden bugüne dek hayatı tam bir cehenneme döndü. Soruna bulabildiği tek çözüm boşanmaktı. Ona boşanma, eğer o senden ayrılmak istiyorsa bırak gitsin. Ama sen dayan kardeş. Tanrı'nın isteğinin dışına çıktığında işte başına gelen şey budur dedim. Gördüğünüz gibi Tanrı çocuğu Tanrı'nın isteğinin dışına çıktığında kurtuluşunu kaybetmez ama başı da dertten kurtulmaz. Böyle bir durumda da kurtuluş sevincini yaşayamaz. Davut Tanrı'nın isteğinin dışına çıkmıştı ve Tanrı duruma el attığı sırada korkunç bir günah işlemek üzereydi. 1. Samuel 29. bölüm 11. ayette böylece Davut'la adamları Filist ülkesine dönmek üzere sabah erkenden kalktılar. Filistliler ise Yizreel'e gittiler diye yazar. Yizreel kuzeydedir. Eğer iyi bir haritanız varsa bu noktada bölgenin coğrafyasına bakmalısınız. Olup bitenleri daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. Yizreel, Esralon vadisinin yakınındadır. Hatta onun bir parçası olduğunu bile söyleyebilirim. Kutsal kitap bizlere olacak son büyük savaşın Armagedon'un burada olacağını söylemektedir. Günümüzde harikulade verimli bir vadi olarak da burası kullanılmaktadır. Filistliler İzrail'e giderken Davut ve adamları Ziklag'a gitmek üzere yola çıkarlar. Göreceğimiz gibi oraya varışları sevinçli bir olay olmayacaktır. Davut Ziklag'ı yıktıkları için Ameleklilerle savaşır. Davut ve adamları evlerinden uzaktayken güneydeki düşmanları Amelekliler Filistlilerin ülkesini istila edip Ziklag'ı yıktılar. Haritanızda Ziklag'ın kuzeyde Beerşeba'dan da daha güneyde Filistlilerin ülkesinde olduğunu göreceksiniz. Şimdi 1. Samuel 30. bölüme geldiğimiz bu noktada 1. Samuel 30. bölümdeki temel konunun Davut'un Ameleklilerle savaşması olduğunu görürüz. 1. Samuel 30. bölüm 1 ila 3. ayetler arasında şöyle yazar. Davut'la adamları 3. gün Ziklag kentine vardılar. Bu arada Amelekliler Negev bölgesiyle Ziklag'a baskın yapmış, Ziklag kentini yakıp yıkmışlardı. Kimseyi öldürmemişlerdi ama kadınlarla orada yaşayan genç yaşlı herkesi tutsak etmişlerdi. Sonra onları da yanlarına alıp yollarına gitmişlerdi. Davut'la adamları oraya varınca kentin ateşe verildiğini, karılarının, oğullarının, kızlarının tutsak alındığını anladılar. Davut ve kendisini izleyen 600 kişinin durumunu tahmin edebilir misiniz? Ailelerine kavuşmak beklentisiyle evlerini kurmuş oldukları Ziklag'a dönmüşlerdi. Döndüklerinde orayı yakılıp yıkılmış ve bomboş bulmuşlardı. Davut ve adamları çılgına dönmüştü. Karılarını ve çocuklarını kaybetmişlerdi. Belki de sevdikleri öldürülmüştü. 1. Samuel 30. bölüm 4 ve 5. ayetlerde güçleri tükeninceye dek hıçkıra hıçkıra ağladılar. Davut'un iki karısı İzraelli Ahinoam ile Karmelli Naval'ın dulu Abigail de tutsak edilmişti diye yazıyor. Bu durum Davut için büyük bir darbe olmuş ve çok fazla üzüntüye neden olmuştu. Götürülenler arasında karısı Abigail de vardı. Abigail'in adı Nabal olan akılsız anlamına gelen çok zengin bir adamla evli olduğunu hatırlayacaksınız. Nabal öldükten sonra Davut onunla evlenmişti. Bu kadın Davut'un yaşamının iyi yönüydü ve ona bereket olan tek kadındı. 1. Samuel 30. bölüm 6. ayette Davut büyük sıkıntı içindeydi. Çünkü herkes oğulları, kızları için acı çekiyor ve Davut'u taşlayalım diyordu. Ama Davut Tanrısı Rab'de güç bularak diye yazmaktadır. Davut büyük bir sıkıntı içerisindeydi. Bunun nedeni sadece sevdiklerini kaybetmesi değil, adamlarının onu taşlamaktan söz etmeleriydi. Davut lider olduğundan Ziklag'dan ayrılıp Filistlilere gitmelerinden ötürü onu sorumlu tutuyorlardı. Davut çok büyük bir hata yapmıştı. İnsanların çoğu Davut'u Goliath'ı öldüren küçük çoban olarak düşünmektedir. Ayrıca hayatının karanlık yanını, Betşeba'yla işlediği büyük günahı da hatırlarlar. Anlamadıkları şey Davut'un hepimiz gibi bir insan olduğuydu. Tıpkı bizim gibi birçok hata yapmıştı. Filistlilerin arasında yaşamak üzere İsrail'den ayrıldığında zaten bir hata yapmıştı. Şimdi oğulları ve kızları için acı çektiklerinden ötürü adamları onu taşlamaya hazırdırlar. Karıları için acı çekmiyorlar. Görünüşlerine bakın. Neden biliyor musunuz? Çünkü karılarının öldürülmüş ama çocuklarının hala hayatta olduklarını düşünüyorlar. Davut çok zor bir durumdaydı. Köşeye sıkışmıştı. Sevdiklerini kaybetmişti. Kendi adamları sevdiklerini kaybetmenin verdiği büyük duygusal gerginlik içerisinde onu taşlamaya hazırdılar. Ama Davut Tanrısı Rab'de güç buldu. Bu şimdiye kadar yapılmış en harikulade bildirilerden birisidir. Dostum, yaşamlarımızda içinde bulunduğumuz durumların hiçbir sevinç ya da mutluluk getirmeyeceği zamanlar vardır. Davut gibi kendimizi karanlık yerlerde bulduğumuz zamanlar olur. Etrafımıza bakarız ve durum umutsuz görünür. Peki ne yapmalıyız? Cesaretimiz mi kırılsın, vaz mı geçelim, pes ediyorum mu diyelim? Dostum, eğer Tanrı'nın çocuklarıysak Rab'de kendimizi güçlendireceğiz. Böyle zamanlarda ona dönmeliyiz. Bazen Rab kendisine dönmemiz için bizleri böylesi durumlara koyar. Kendisini bizler için gerçek kılmak ister. Davut bizlere en yardımcı olan mezmurlarından bazılarını işte böyle zamanlarda yazmıştır. Sorunlar geldiğinde mezmurları karıştırıp Davut'un kendini Rab'de güçlendirdiği yerleri görebilirsiniz. Birkaç kez Rab iyidir. Böyle desin, Rabbin fidye ile kurtardıkları der Davut. Davut bunun doğru olduğunu görmüştür kendi hayatında. 1. Samuel 30. bölüm 7. ayette Ahimelek oğlu kahin Aviyatar'a bana efodu getir dedi. Aviyatar efodu getirdi diye yazmaktadır. Efod başkâhinin giysilerinin bir kısmıydı. Yani dua isim geliyordu. Bu giysi sıradan rahiplerin giydiği giysilerin üzerine giyiliyordu. Efod başkâhini diğer rahiplerden ayıran giysiydi. Başkâhinin altından yapılmış dua sunağına giderken giydiği giysi işte bu efoddu. Üzerinde her omuzda birer tane olmak üzere 12 tane taş bulunurdu. Bu taşlar 6'sı bir omuzda, 6'sı diğer omuzda olmak üzere İsrail'in 12 oymağını simgelerdi. İsimleri bu taşların üzerinde yazılıydı. Yani başkâhin dua sunağına İsrail'i omuzlarında taşıyarak götürürdü. Bu bizleri omuzlarına taşıyan büyük başkâhinimiz İsa Mesih'in bir resmidir. Kaybolan küçük kuzu hakkında anlattığı öyküyü hatırlıyor musunuz? Çoban ne yapmıştı? O kuzuyu omuzlarına alıp geri getirmişti. Dostum, kim olduğunuzu ve nerede olduğunuzu bilmiyorum ama Rabbin gelip sizi almaya, omuzlarına koyup geri getirmeye hazır olduğunu biliyorum. Bakınız, İbraniler 7. bölüm 25. ayette bu nedenle onun aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşanları tümüyle kurtaracak güçtedir. Çünkü onlara aracılık etmek için hep yaşamaktadır diyor. 1. Samuel 30. bölüm 8. ayette Davut Rab'be danışarak bu akıncıların ardına düşersem onlara yetişir miyim diye sordu. Rab artlarına düş, kesinlikle onlara yetişip tutsakları kurtaracaksın diye yanıtladı. Davut dua giysisi olan efotla kendisine yol göstermesi için Tanrı'nın önüne geldi. Başkâhini ile çobanı olan kişiyle konuştu. Davut Rab'bine başvurdu ve Rab onu düşmanın peşinden gitmesi için yüreklendirdi. 1. Samuel 30. bölüm 9 ve 10. ayetlerde bunun üzerine Davut yanındaki 600 kişiyle yola çıktı. Besor vadisine geldiler. Vadiyi geçemeyecek kadar bitkin düşen 200 kişi orada kaldı. Davut 400 kişiyle akıncıları kovalamayı sürdürdü diye yazıyor. Bütün yiyecekler alınmıştı ve adamlar açlıktan zayıf düşmüşlerdi. Bu adamlardan 200'ü uzun süre takip ettikleri için zayıf düşmüşler ve yolculuğu sürdürememişlerdi. 1. Samuel 30. bölüm 11. ayette kırda bir Mısırlı bulup Davut'a getirdiler. Yiyip içmesi için ona içecek verdiler diyor. Düşmanın peşinden giderken kırda bir Mısırlı bulmuşlardı. Adam hastaydı ve Davut'a Amalekli liderlerden birinin hizmetkarı olduğunu söylemişti. Adam hastalanınca ölmesi için onu orada bırakıp gitmişlerdi. Davut bu adamı yakalamıştı ama daha düşmanı yakalayamamıştı. Onların nerede olduklarını bilmek istiyor. Mısırlı hizmetkar Davut'a eğer onu efendisine teslim etmeyeceğine söz verirse ona onların nerede olduklarını söyleyeceğini bildiriyor. Davut ona efendisine geri verilmeyeceği hakkında güvence verir. Mısırlı adam Davut'a Ziklag'ın yakılışında olup bitenleri anlatır ve sonra onları Amaleklilere götürür. Amalekliler zaferi ve aldıkları ganimetleri kutlayarak cümbüş yaparken Davut onlara saldırır. 1. Samuel 30. bölüm 16 ve 17. ayetlerde böylece Mısırlı Davut'u götürdü. Akıncılar dört bir yana dağılmışlardı. Filist ve Yahuda topraklarından topladıkları büyük yağmadan yiyip içiyor, eğlenip oynuyorlardı. Davut ertesi gün tam vaktinden akşama dek onları öldürdü. Develere binip kaçan 400 genç dışında içlerinden kurtulan olmadı diye yazıyor. Adamların sadece 400'ünün atı vardı ve Davut ve adamlarından kaçabildiler. Savaş bittiğinde Davut yeniden ele geçirdiği karıları, çocukları ve sürüleriyle birlikte Ziklag'a geri döndü. Davut'un adamları arasında savaşa gitmeyen adamların ganimetlerden pay almaya hakları olup olmadığı hakkında bir tartışma çıktı. Davut burada kendisini Tanrı'nın kullanabileceği türde bir adam yapan, adaletini ortaya koyan bir ilkeyi öne sürmüştür. Yolculuğu sürdürüp savaşamayan 200 adam ganimetleri eşit olarak paylaşacaklardı. Bu Davut'un adil bir adam olduğunu göstermektedir.